Ayrım 40. Sayfa 359. Zehra. Kendimi dışarıdan izleyemediğimden midir, nedir, bana ne olduğunu anlayabilecek durumda değilim. Son zamanlarda olup bitenlere aklım ermiyor. Sanki bedenim ikiye bölünmüş. Yalnız bedenim değil, aklım da iki parça, gündüz ve gece olarak ikiye ayrılmışım. Gündüzleri holdingdeki işleri tıkır tıkır yapan, her zaman olduğu gibi Ergun Bey'in takdir dolu bakışları altında çalışan akılcı Zehra. İşten çıktıktan sonra kafası bir saman balyası, şiddetli lodostan sersemlemiş bir boğaz balığı gibi, kendini nereye vuracağını bilemeden, çarşılara giden, AVM'lere girip çıkan, hiç gerekmeyen ıvır zıvır şeyler alan, iki günde bir kuaföre gidip saçlarıyla oynayan, röfleler, balyajlar, permalarla oyalanmaya çalışan, bir sürü sigara tüttüren, akşam televizyonun karşısında üstüne bir battaniye çekip, dudaklarını şişiren tuzlu çekirdekleri hırsla yiyen, kabuklarını yere atan, sonra külçe gibi yatağa düşen, tedirgin uykularla dinlenmeye çalışan bir kız. Çocukluk, öğrencilik yılları ne kolaymış diye düşünüyor. Keşke hiç büyümeseydim. Doğum günü pastasındaki mumları üflerken içinden "Allah'ım ne olur büyümeyeyim" diye dilek tutan o melek arkadaşını hatırlıyor. Kuluçkaya yatmış anaç bir tavuğun altındaki yumurta gibi aile denen o büyülü güce sığınmış olarak yaşamak ne kadar kolaydı. Televizyon karşısında mahmurlaştığı zaman "Hadi kızım kalk da yat" diyen annesine gülmesi, onun ayaklarınla girme deyişindeki tuhaflığa "ya neyle gireyim anne" diye cevap verdiği, okuldan eve geldiğini duyan annesinin "geldin mi Zehra" diye sormasına gülerek "hayır anne, ruhum geldi" demesi, buna rağmen annesinin hiç kızmaması, akşam sofralarında babasının ballandırarak anlattığı ahlaki hikayeler, pazar günleri yenen tatar, yazın geldiğini vurgulayan kabak kızartması kokusu ve böyle birçok mutluluk ayrıntısı. Sobanın üstünde çatlayarak divana fırlayan kestanelerin sıcaklığına benzer bir aile duygusu. Huzur, güven ve yakınlık. Yani şimdi kendisini terk etmiş olan eski dost duygular. Sabahları kalkıp duş yaptıktan sonra her zamanki Zehra olup işe gidiyor. Yine öyle çalışkan, yine öyle iş delisi, yine öyle heyheyli. Kızlarla da fazla görüşmüyor artık. Niye gelmiyorsun diyorlar, gönül koyuyorlar, oraya buraya çağırıyorlar ama onlardan da sıkılmış durumda. Hep aynı şeyler diyor, hep aynı konular, para, erkekler, evlilik, onun bebeği olmuş, bu hamile kalmış. Öf yeter! Defne gibi davranma kararına ne olduğunu anlayamıyor. Ercüment'e bakınca kendisine hiçbir zaman söylemeyecek bunu ama içi daha da çok sıkılıyor. Artık yalnız dişleri değil, yüzü, yüzünün o tuhaf şekli diyor buna. Ürkek, sinik, hep azar işitmeyi bekleyen bir çocuk gibi kibar davranmaya mahkum, ölçülü hali de sinirine dokunmaya başlamıştı. Hele kendini onunla birlikte yatakta düşününce resmen midesi bulanıyor. Göğsünde kılları da vardır bunun diye geçiriyor aklında. Teni nasıl kokuyor acaba? Erkeklerin çoğu iyi kokmaz. Her sabah kendilerini sabunlarla yıkasalar bile akşam üstüne doğru o ağır ten kokuları baskın gelir. Çevresindeki erkeklerden biliyor bunu. Testosteron kokusu mudur nedir? Dayanılmaz bir şey. Oysa zavallı Ercüment onun gözünün içine bakmakta. Kır çiçeği getirmeler, aygın baygın göz süzmeler, bakışlarını yakalama çabaları, yemek davetleri, hafta sonu Karadeniz kıyısına Garipçe köyündeki salaş balıkçılarda rakı balığa gitme girişimleri. Öf diyor yine. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu kadar mı zor olur bu kadın erkek işi? Ruhsal uyum olacak, sosyal düzey uyumu olacak, ideolojik uyum olacak, kültür çok ters düşmeyecek, ten uyumu olacak, yaşlar denk gelecek, kokular tutacak. Kızlara bakılacak olursa burç uyumu bile olacak, olacak da olacak. Bu kadar parametre arasında birbirine uygun insanların buluşması ne kadar zor. Yaşam isteği içimden sökülüp alınmış gibi, fazla ışığa dayanamıyorum. Gürültüye, yüksek müziğe hiç gelemiyorum. Çevremde gördüğüm her şey solmuş, özü çekilmiş, günler bulaşık suyu gibi akıp gidiyor. Bana ne oluyor anlamıyorum diye düşünüp duruyor Zehra. Karışık aklı, perişan ve darmadağınık ruhsal gelgitleriyle. Doktora gitmeyi düşünürken durumun dışarıdan fark edilmediğini sanmasının safça bir şey olduğunu anlatıyor patronunun bir sözü. Zehra, diyor durup dururken, hasta mısın kızım? Son günlerde halini hiç beğenmiyormuş. Hatta endişelenmeye başlamış. Hemen bugün bir hastaneye gidecekmiş. Hayır, yarın olmazmış. İşler bekleyebilirmiş. Zehra yorgun argın ulaştığı kıyıda aniden hiç beklemediği bir ağa takılmış bıldırcın paniği yaşıyor bir an. Bıldırcın örneği aklına gelmeden. Patronu ona resmi toplantılarda Zehra Hanım diye hitap eder. Aile içinde ve yalnızken Zehra der. Ender olarak çok samimi durumlardaysa kızım diye seslenir. Babasının kalp krizi geçirdiği günlerde yaptığı gibi. Ergun Bey'in itiraz kabul etmeyeceğini belli eden kesin emriyle Zehra bir anda kendisini hastanede, daha doğrusu holdingin saygın hastanesinde başhekimin odasında buluyor. Güleç yüzlü, eli hafif bir hemşire kanını alıyor, çeşitli odalarda muayenelerden geçiyor. İki gün sonra koydukları tanı, belki de hastaneye hiç gitmeden de anlaşılabilecek durumu ortaya koymakta. O meşhur, o çağdaş, o yaygın, o olmazsa olmaz sarsılmış ruh durumu, yani depresyon. Nörolog ona beyindeki serotonini artıracak bir ilaç yazıyor. Her gün alacakmış. Bir hafta 10 gün sonra kendisini çok iyi hissedecekmiş. Bu önemli değil, geçer, diyor gözlüklü genç nörolog. Ama bir beyin incelemesine girişsek iyi olacak sizinle. Arada bir hayaller görüyor musunuz? Baş ağrınız oluyor mu? Baygınlık geçiriyor musunuz? Zehra hepsine başını sallayarak evet dediği için doktor bu durumu incelemeleri gerektiğini daha da fazla vurgulayarak söylüyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ama nedense bu ciddi sözler, bu ciddi ifade Zehra'da hiçbir ciddi etki yaratmıyor. Bu olayları başka biri yaşıyormuş gibi geliyor ona, kendisi değil. Bir an önce hafta sonu gelse de 2 gün evinden, hatta yatağından çıkmasa, yorganına sarılıp yatsa, şu anda sadece bunu istiyor. Ama profesyonel yanı, hastanenin Ergun Bey'e rapor vereceğini, beynindeki aksaklığı hemen bildireceğini hatırlatıyor ona. Varsa tabii böyle bir şey, yanılıyor da olabilir o doktor, hatta kesin yanılıyordur. Beyninde bozukluk olsa Zehra Holding'in onca işini nasıl çekip çevirebilir ki? Evet, adam kesinlikle yanılıyor ama gel de bunu Ergun Bey'e anlat. Ya bu durumdan rahatsız olur da onu başka bir bölüme kaydırırsa, ya işini başkasına verirse? Bu olasılık onu iliklerine kadar titretiyor. Gözlüklü doktorun beyninde bozukluk olmasından kuşkulanması bile bu kadar sarsmıyor onu. Çünkü hayatında gurur duyabileceği tek şey işi. Elindeki tek sağlam şey, tek somut kazanım. Yitirmeye dayanamayacağı tek şey ailesinden sonra elbette. Daha doğrusu bunca eğitim, bunca çaba, bunca didinmeden sonra uçurumdan kaymamak için tutunabildiği sadece 2 sağlam dal var. Ailesi ve işi. Bunlar dışında hiçbir şeye, hiç kimseye dayanamaz, güvenemez. Holding'e döndüğünde Ergun Bey'e kaçamak cevaplar veriyor ama o nasıl olsa ayrıntılı bir rapor alacak hastaneden ve kendisini beyin tetkiklerine yollayacak. İsterse biraz tatil yapmasını söylüyor Ergun Bey. Belki de çok yoruldun diyor. Dinlenmen gerekiyor. İçinden eyvah diye geçiriyor Zehra. Eyvah. Hep böyle başlar bu işler. Sonunda bir gün tatilden dönersin ki koltuğunda başka birisi oturuyor. Hiç istememesine rağmen kendini tutamıyor, aniden bastıran gözyaşlarına hakim olamıyor, titrek bir sesle işinde bir hata mı yaptığını sorabiliyor patronuna. Öyle, öyle ya, yanlış gönderilmiş bir dosya, unutulmuş bir randevu. Allah yazdıysa bozsun, her şey olabilir. Ergun Bey gülerek, "Yoo," diyor, "işte bir hata yok. Her zamanki gibi mükemmel, hatta fazla iyi ama sen kendi halini görmüyor musun kızım? Sürekli kilo kaybediyorsun. Yüzünde renk kalmadı. Her hafta saçının şeklini değiştiriyorsun ama üstüne giydiğin şu şeyi hiç değiştirmiyorsun. Hep aynı kazakla geliyorsun işe. Bir düşün bakalım. Bu lacivert kazağı kaç gündür giyiyorsun kızım?" Zehra'ya o anda biri üstünde ne var diye sorsa bilemez. Patronun bu sözü üzerine o lacivert incecik V yaka kazağı günlerdir giydiğini fark ediyor. Her sabah koltuğun üstüne bıraktığı lacivert kazağı ne yaptığının farkına varmadan giyip geldiğini fark ederek dehşete düşüyor. O şık Zehra'ya ne olmuş böyle? Bu kaşmir ipek karışımı kazak da şık ama 2 hafta üst üste her gün giyince dikkat çekiyor elbette. Pek sık giydiği bir kazak da değil üstelik. Alındığından beri 2 ya da 3 kere giydiği, dolapta bekleyen bir şey. Aklı alındığı zamana takılıyor. Nereden almıştı onu? Hatırlayamıyor. Onun gibi hesabını kitabını bilen biri için olacak şey mi bu? O gece sabaha karşı birden panikle uyandığında yatakta doğrulan Zehra, ani bir ilhamla aydınlanan esrik biri gibi o kazağı geçen yılki doğum gününde kendisinin Emre'ye hediye ettiğini hatırlayacak. Emre'nin kazağı bu. Giderken unuttuğu kazağı. O ince, o ufak tefek çocukla bedenleri aynı sayılır. Giyip duruyormuş meğer, hiç bilmeden, hiç fark etmeden. Diğer erkekler gibi kötü kokmadığını hatırlıyor Emre'nin. Kötü kokmaz. Teri bile kokmaz. Tam tersine onun göğsüne yattığı zaman derinden derine çok hoş bir ıtır gelir. İnsanı aşık edecek kadar taze, hoş bir ten esintisi. Kazağı bile sinmiş hafifçe. Serseri, diyor Zehra, serseri. Sonra o serseri için midir, kendi şaşkınlığından mıdır bilinmez, ağlamaya başlıyor. Emre. O hafta Emre'nin hayatında birdenbire biri sahiden önemli, öteki ise şaşırtıcı olarak nitelendirilebilecek 2 olay meydana geldi. Önemli olan şey büyük annesinin, zaten beklenen, buna rağmen en kanıksanmış durumlarda bile insanı dehşete düşüren, temel varoluş duygularını derinden sarsan ölümü oldu. Zaten yaşlıydı, her şeyi gördü, torunlarını kucağına almak nasip oldu, zamanı gelmişti gibi alışılmış sözler bu sefer pek işe yaramadı. Çünkü asıl konu ölüm acısı değil, o olağanüstü neşe kaynağı, hatta tuhaf denebilecek kadını bir daha göremeyecek olmalarının içlerinde yarattığı sızıydı. Emre, kendini en yakın arkadaşını kaybetmiş gibi hissetti. Büyük annenin cenaze töreni ince ince atıştıran kara rağmen, bunu söylemek garip ama neşeli geçti. Cami avlusunda bulunanlar onun hikayelerini, tuhaf sözlerini birbirlerine tekrarlayarak utangaç bir tavırla gülümsüyorlardı. Yaşlı kadının garip huyları çocuklarına da geçmiş olmalıydı ki Emre'nin teyzesi Tomris cenazeye ötekilerden biraz sonra geldi. Nedenini de yolda gelirken çamaşırlarda epey indirim yapan bir mağaza gördüğünü, durup çeşit çeşit çamaşır aldığını söyleyerek açıkladı. İki elinde üzerinde mağazanın markası basılı mavi torbalar vardı. Ablası, yani Emre'nin annesi biraz çıkıştı ona. ''Annen ölmüş, sen hala çamaşır derdinde misin?'' dedi. Teyzesi de, ''Annem öldü diye hayat boyu donsuz mu gezeceğim abla? O ayrı, bu ayrı.'' diye karşılık verdi. Bu cevap herkesi güldürdü. Annesi bile güldü. Kardeşine donsuz gez demediğini ama hiç olmazsa cenazeye elinde torbalarla gelmemesi gerektiğini söyledi. Büyük anne donmuş toprağa verildikten sonra bütün akrabalar yemek yedi. Gece yarısına kadar onun hikayelerini anlatıp rahmetli şöyle derdi, bir keresinde de böyle yapmıştı diyerek gözlerinden yaş gelene kadar güldüler. Yalnız Emre'nin annesi birden feryat figan bir ağlama tutturuverdi. Hem ağlıyor hem de depremi de göremedi anacım diye ağıt yakıyordu. Bunun üzerine yine herkes bir kahkaha kopardı. Büyük anne daha önce korkutucu depremler geçirmiş olmalı ki en ufak bir sarsıntıda Bismillahirrahmanirrahim diyerek ayağa fırlar, o Zizmos diye haykırarak sokak kapısına koşardı. Onun bu deprem korkusuyla bütün aile dalga geçerdi ama şimdi depremi göremeden öldü diye ağlamanın anlamsızlığı hepsini bir daha kahkahalara boğdu. Hay Allah layığını versin, hiç depremi göremedi diye ağlanır mı? Diyerek yerlere yattılar. Böylece büyük annenin ölümü de yaşamı gibi kimsenin üzerinde bir ağırlık yaratmadan beyaz tüy uçuşmalarıyla geçti gitti. Cenazenin kaldırıldığı akşam evde merhume için Kur'an okuyan 2 hoca bile ailedeki gülen yüzlere şaşıp kaldı. Oysa onlar Bildiğimiz gibi büyük annenin daha önceleri ölen kocasının ardından eve gelip Kur'an okuyan hocalara ne kadar kızdığını bilmiyorlardı. Sağ olsa herhalde yine sirkeleri, bezleri alıp girişirdi rahmetli. Ailenin tuhaf kadınları ertesi sabah el birliğiyle evi elma sirkesiyle ovup silmeyi, böylece büyük annenin ruhunu şad etmeyi planladılar, yaptılar da. Ertesi gün bütün ev buram buram sirke kokarken Emre Karaca bilgisayarını açtı. Postalarına göz gezdirirken elinde olmadan ağzından "hıssık" diye bir küfür fırladı. En üsteki posta Hazakat Hisarlıgil'den geliyordu. Konu kısmında ise özür yazılıydı. Olacak iş miydi bu? Olacak iş miydi? Aceleyle üstüne tıklayınca mesaj açıldı. Sayın Emre Karaca, yayın evine gönderdiğim kitap değerlendirme yazısının yanlışlıkla elinize geçmiş olmasından dolayı ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Editör daha dikkatli davranmalı, böyle korkunç bir yanlışlığa yol açmamalıydı. Emin olun ki eğer okuyacağınızı bilseydim, o saygısız satırları kesinlikle yazmazdım. Duygularınızı incitmiş olduğumu tatmin ediyor ve sizden defalarca özür diliyorum. Bağışlayın beni ne olur. Açıkçası romanınızı beğenmedim. Yapay ve özenti buldum. Kitap konusunda yalan söylemem mümkün değil. Gerçek düşüncem bu. Ne var ki bu düşünceyi daha edepli bir üslupla yazmalıydım. Romanınızı beğenmediğimi belirttim ama şunu eklemem gerekir ki haklı bir öfkeyle yazmış olduğunuz cevabınıza hem üslup hem de fikirler açısından bayıldım. Belli ki edebiyatı yaşam ve ölüm kadar ciddiye alıyorsunuz. Bir yazar için ne güzel nitelik. Yazınızda öne sürdüğünüz düşünceler çok ilginç. Eğer bana olanak tanırsanız, sizi yemeğe davet ederek düşüncelerinizi daha ayrıntılı olarak dinlemeyi ve aklımda yarattığınız soruları cevaplamanızı çok arzu ederim. En derin saygılarımla. Hazakat Hisarlıgil. Ayrım sonu. Sayfa 367.